Ayrım 3.
Sayfa 25. Locanın kapısını açık bırakmak zorunda kalmışlardı. Marquis de Chart yerini yeni konuklara bırakmak için dışarı çıkmıştı. Yüzü gevşek ve beyazdı. Uzun boyuyla dimdik duruyor, önünden geçen kadınları baygın bakışlarla izliyordu. Kontes çağrısını yaptıktan sonra oyundan söz etmenin sakıncalı olacağını sezen Fauchery izin istedi. Locadan en son La Faloise çıktı. Comte de Vandores'in sahne önündeki locasında Labordet'i görmüştü. Sarışın delikanlı rahatça oturmuş, iyice yakınına sokulduğu Blanche de Sivri ile konuşuyordu. La Faloise kuzeninin yanına varınca, ''Vay canına'' dedi. ''Bu Labordet tüm kadınları tanıyor anlaşılan. Şimdi de Blanche'la konuşuyor.'' Fauchery sakin sakin, ''Tümünü tanıyor elbet.'' diye karşılık verdi. ''Ne sanıyorsun azizim? Koridor bir parça tenhalaşmıştı.'' Fauchery aşağı inmek üzereyken Lucy Stewart onu çağırdı. Tatip de sahne önündeki locasının kapısının önündeydi. Orada insanın piştiğini söyledi. Caroline Hackett ve annesiyle birlikte koridoru enlemesine kaplamışlar, şekerleme yiyorlardı. Yer gösteren bir kadın da onlarla bir anne tavrıyla konuşuyordu. Lucy gazeteciyle kavga etti. Ne de kibardı ya, başka hanımları görmeye gidiyordu da yanlarına gelip susayıp susamadıklarını bile sormuyordu. Sonra konuyu değiştirerek, ''Biliyor musun dostum?'' dedi. ''Ben Nana'yı çok iyi buldum.'' Sonra da gazetecinin kalıp son sahneyi izlemesini istedi. Ama Fauchery çıkışta yanlarına geleceğine söz vererek sıvıştı. Aşağıda tiyatronun önünde Fauchery ile La Faloise sigaralarını yaktılar. Kalabalık kaldırımı kaplamıştı. Kapının önündeki merdivenlerden inen bir sürü erkek, caddenin hafifleyen uğultusu içinde gecenin serinliğini içlerine çekiyordu. Öte yandan Mignon, Steiner'i Varietes kahvesine götürmüştü. Nana'nın kazandığı başarıyı görünce bankeri göz ucuyla süzerken Nana'dan coşkuyla söz etmeye başlamıştı. Steiner'i çok iyi tanıyordu. İki kez Rose'u aldatmasına yardım etmiş, Steiner'in hevesi geçince pişman ve sadık bir halde onu karısına geri götürmüştü. Kahve çok kalabalıktı. İçki içenler mermer masanın çevresinde sıkış tepiş oturmuştu. Kimisi ayakta aceleyle içiyordu. Karşılıklı kocaman aynalar o baş kalabalığın sonsuz bir biçimde yansıtırken üç avizesi kadife kaplı sıraları kırmızı halı kaplı döner merdiveniyle bu dar salonu alabildiğine büyük gösteriyordu. Steiner caddeye bakan ilk salonda bir masaya oturdu. Salonun kapılarını mevsime göre biraz erken çıkarmışlardı. Fauchery ve La Faloise geçerken bankacı onları alıkoydu. Gelin de bizimle birer bardak bira için. Ancak aklını kurcalayan bir düşünce vardı. Nana'ya bir demet çiçek attırmak istiyordu. Sonunda senli benli olduğu, ona Agust diye seslendiği bir garsonu çağırdı. Bankacıyı dinlemekte olan Mignon ona öyle açık açık baktı ki adam bozuldu. Kekeleyerek, ''Agust, iki demet çiçek yaptırın ve onları yer gösteren kadına verin.'' dedi. ''Tam zamanında götürüp o iki hanıma versin, olmaz mı?'' Salonun öteki ucunda en fazla 18 yaşlarında bir kız başını bir aynanın çerçevesine dayamış, boş bir kadehin önünde kımıldamadan duruyor, uzun süre boşuna beklemiş olmaktan uyuşmuş gibi görünüyordu. Kül rengine çalan, doğuştan kıvırcık güzel saçlarının altında kadife gibi tatlı, temiz bakışlı gözleriyle Meryem Ana'yı andıran bir yüz vardı. Sırtında soluk yeşil renkte ipek bir giysi, başında da inen tokatlar nedeniyle yassılaşıp çökmüş bir şapka vardı. Gecenin serinliği tenini beyazlatmıştı. Fauchery onu fark edince, ''Bak, satin de burada.'' diye mırıldandı. La Faloise onun kim olduğunu sorunca, ''Canım, Yosman'ın biri işte.'' dedi. ''Ama öyle serseridir ki konuşturup onunla eğleniriz.'' Sonra sesini yükselterek sordu. ''Ne yapıyorsun bakalım Satin?'' Satin kımıldamadan sakin sakin, ''Sıkıntıdan patlıyorum.'' diye karşılık verdi. Çok neşelenen dört erkek gülmeye başladı. Mignon acele etmelerine gerek olmadığını söylüyordu. Üçüncü perdenin dekorunu yerleştirmek için 20 dakika yeterdi. Ancak biralarını içmiş olan iki kuzen dönmek istedi. Üşümüşlerdi. Bunun üzerine Steiner'le yalnız kalan Mignon dirseklerini dayayıp yüzüne yaklaştı. Anlaştık değil mi? Onun evine gidiyoruz dedi. Sizi tanıştıracağım. Biliyorsunuz aramızda kalsın. Karımın öğrenmesine gerek yok. Yerlerine oturunca Fauchery ile La Faloise ikinci kat localarında gösterişsiz bir biçimde giyinmiş güzel bir kadın fark ettiler. Yanında ciddi görünümlü bir bey vardı. Adam İçişleri Bakanlığı'nda şube müdürüydü. La Faloise adamı tanıyordu. Mufatlarda rastlamıştı ona. Fauchery kadının adının Bayan Robert olduğunu sanıyordu. Yalnız bir sevgilisi olan, sevgililerini saygıdeğer erkeklerden seçen namuslu bir kadındı. Sonra arkaya dönmek zorunda kaldılar. Dagonet onlara gülümsüyordu. Nana artık başarı kazandığından artık düşüncelerini gizlemiyor, koridorlarda hava atıyordu. Yanındaki o genç okul kaçağıysa Nana'ya öylesine hayran kalıp şaşkına dönmüştü ki koltuğundan bile ayrılmamıştı. Evet, kadın dediğim böyle olurdu. Kıpkırmızı kesiliyordu. Farkında olmadan eldivenlerini giyip çıkartıyordu. Sonra Dagonet Nana'dan söz edince cesaretini toplayıp sordu. Özür dilerim bayım. Piyeste oynayan o kadını tanıyor musunuz? Dagonet çekingen ve şaşkın bir tavırla evet biraz diye mırıldandı. Öyleyse adresini biliyorsunuzdur. Soru öylesine uygunsuz sorulmuştu ki Dagonet bir tokatla karşılık vermek istedi. Sonunda sert bir tavırla hayır dedi. Sonra sırtını döndü. Sarışın oğlan uygunsuz bir davranış yaptığını anladı. Daha fazla kızardı. Şaşkın şaşkın kala kaldı. Üçüncü zil çalıyordu. Yer gösteren kadınlar kollarında kürklerle paltolar olduğu için halde içeri girmekte olan kalabalığa giysilerini geri vermek için çabalıyorlardı. Ücretli alkışçılar dekoru alkışladı. Dekorda Etna yanardağında bir gümüş madeninin içine oyulmuş bir mağara görülüyordu. Duvarları altın paralar gibi pırıl pırıl yanıyordu. Mağaranın dibinde Vuka'nın ocağı batan bir yıldızı canlandırıyordu. İkinci perdeden beri Dayan Tanrı ile anlaşıyordu. Vulkan, Venüs'le Mars'ı özgür bırakmak için yolculuğa çıkacakmış gibi yapacaktı. Ardından Dayan yalnız kalır kalmaz Venüs geldi. Salon bir ürpertiyle hareketlendi. Nana çıplaktı. Teninin tüm gücünden emin olduğundan atak sakinliği içinde çıplaktı. Yalnızca bir tüle bürünmüştü. Yuvarlak omuzları, pembe uçları bir mızrak gibi dimdik duran Amazon göğüsleri, kösnül bir çaklanışla oynayan geniş kalçaları, yağlı sarışınlara özgü baldırları, kısacası tüm vücudu ince kumaşın altında köpük beyazlığında görünüyordu. Dalgalardan doğan, örtü olarak yalnız saçları olan Venüs'tü bu tablo. Nana kollarını kaldırdığı zaman sahnenin önündeki ışıklarda koltuk altlarındaki sarı tüylerde görünüyordu. Kimse alkışlamadı. Hiç kimse gülmüyordu artık. Erkeklerin yüzleri ciddileşmiş, gerilmişti. Tümünün burunları incelmiş, kuruyan ağızlarının içi yanmış gibiydi. Gizli bir gözdağı yüklü, çok hafif bir rüzgar esmişti sanki. Birden o çocuksu kızın kişiliğinde bir kadın ortaya çıkıyor, cinsiyetinin çılgın darbesini vuruyor, arzunun bilinmeyenini gözler önüne seriyordu. Nana yine gülümsüyordu. Ama erkekleri yiyip bitiren acımasız bir gülümsemeydi bu. Forcheri La Faloise yalnızca vay canına dedi. O sırada Mars başında sorgucuyla randevuya koşuyor ve kendini iki tanrıçanın arasında buluyordu. O anda öyle bir sahne vardı ki Prulier bunu ustaca oynadı. Bir yandan kendisini Vulkan'a teslim etmek için onun üzerinde son bir çabayla etki yaratmaya çalışan Dayan tarafından okşanıyor, öte yandan da rakibesinin karşısında ateşlenen Venüs tarafından şımartılıyordu. O da yaşamından hoşnut bir horoz gibi bu tatlı işe kendini bırakıveriyordu. Sonra büyük bir üçlü sahneyi bitirdi. Tam o anda yer gösteren kadın Lucy Stewart'ın locasında göründü. İki kocaman leylak demeti attı. Alkış koptu. Prulier demetleri yerden alırken Rose Mignon'la Nana izleyicileri selamladı. Ön koltuktakilerin bir bölümü Steiner'le Mignon'un oturdukları locaya döndü. Yüzüne kan hücum etmiş gibi olan bankacının çenesi boğazından bir sorunu varmış gibi kasılıyordu. Bundan sonra olanlar salonu iyice çileden çıkardı. Dayan öfkelenerek çekip gitmişti. Yosunlardan oluşan bir sıranın üstüne hemen oturuveren Venüs, Mars'ı da yanına çağırdı. Şimdiye kadar böylesine ateşli bir baştan çıkarma sahnesi hiç görünmemişti. Kollarının Pulier'in boynuna dolayan Nana, onu kendine doğru çekerken Vulkan yüzüne gülünç bir öfke anlamı vererek karısını suçüstü yakalayan bir kocanın aşırı öfkesini daha da abartarak mağaranın dibinde göründü. Elinde demir telden yapılmış o ünlü ağı tutuyordu. Denize bir serpme atacak olan bir balıkçı tavrıyla ağı bir süre salladı. Sonra ustalıklı bir oyunla Venüs'le Mars kapana kısıldı. Ağ onları sarıp sarmaladı. Mutlu sevgililer tavrı içinde öylece kımıltısız kaldılar. Gittikçe büyüyen bir iç çekiş gibi bir mırıltı yükseldi. Birkaç el şakladı. Tüm dürbünler Venüs'ün üstüne dikildi. Nana izleyicileri yavaş yavaş etkisini almıştı. Şimdi her erkek ona boyun eğmekteydi. Çiftleşme isteğiyle çılgına dönmüş bir hayvan gibi Nana'dan yükselen cinsel kızgınlık gittikçe yayılmış, tüm salonu sarmıştı. Şu anda onun en önemsiz hareketleri bile arzu uyandırıyor, serçe parmağının bir hareketiyle tüm erkeklerinin tenini gıcıklıyordu. Görünmez keman yayları kaslar üstünde dolaşıyormuşçasına sırtlar kamburlaşıyor, enselerdeki ince tüyler kim bilir hangi kadının ağzından çıkan ılık, başıboş soluklar altında uçuşuyordu. Fauchery önündeki okul kaçağının tutkuyla koltuğunda oturup kalktığını görüyordu. Merakla Comte de Vendores'e baktı. Adam dudaklarını büzmüş, beti benze atmıştı. Şişman Steiner'in ablak yüzü patlayacak gibiydi. Labordet'in cins bir kısrağa hayranlıkla bakan bir at cambazını andıran şaşkın bir yüzü vardı. Dogenet'in dudakları kıpkırmızı kesilmiş, zevkten oynuyordu. Sonra Fauchery içgüdüyle bir an geriye bir göz attı ve Muffat'ların locasında gördüğü şeyler yüzünden şaşırıp kaldı. Beyaz teni ciddi duruşuyla Kontes'in arkasındaki kont dimdik duruyordu. Ağzı bir karış açıktı. Yanında karanlıkta duran Marquis de Chartres'in şaşkın gözleri ise pırıl pırıl yanan sarı fosforlu iki kedi gözüne dönmüştü. Herkes tıkanacak gibiydi. Terli başlar üzerindeki saçlar ağır gelmekteydi. Burada bulundukları 3 saatten beri insanların solukları havayı bir insan kokusuyla ısıtmıştı. Hava gazı lambasının pırıltıları içinde boşluktaki tozlar gittikçe kalınlaşıyor, avizenin altında kımıltısız duruyordu. Tüm salon sallanır gibiydi. Kendini bir baş dönmesine bırakıyordu sanki. Herkes gece yarısı yataklarının dibinde yavaşça uyanan o uykulu isteklerin pençesinde yorgun ve ateşli bir şekilde kıvranmaktaydı. Nana da kendinden geçen bu halkın karşısında biten bir oyunun yorgunluğunda sinir gevşemesine gömülmüş bu üst üste yığılmış 1500 kişinin önünde mermer gibi teni tüm kalabalığı perişan eden ama kendini hiç etkilemeyen güçlü kösnülüğüyle zafer kazanmışçasına duruyordu. Oyun bitti. Vulkan'ın zaferi çığlıkları üzerine tüm Olimp Dağı kimi zaman şaşkınlıktan kimi zaman çapkınca oflar çekerek aşıkların önünden geçiyordu. Jüpiter, "Oğlum bunu göstermek için bizi çağırmanı düşüncesizlik olarak adlandırıyorum," diyordu. Derken durum Nana'nın lehine değişiverdi. Iris tarafından yeniden sahneye sokulan boynuzlular korosu, tanrıların efendisine dileğini kabul etmemesi için yalvarıyordu. Kadınlar evde oturduğundan bu yana yaşam erkekler için dayanılmaz oluyordu. Erkekler aldatılmaya razıydı. Yeter ki hoşnut olsunlardı. Komedinin de can alıcı noktası buydu. Bunun üzerine Venüs kurtarılıyor, Vulkan'ın bedensel ayrılık izni veriliyordu. Mars'la Diana'nın araları yeniden düzeliyordu. Jüpiter evde huzur olsun diye küçük çamaşırcı kızını yıldızlar topluluğuna gönderiyordu. Sonunda aşk meleği de kapatıldığı yerden çıkarılıyordu. Orada sevmek fiilini çekeceği yerde birçok yosmalar yaratmıştı. Perde büyük bir başarıyla indi. Boynuzlular korosu diz çökmüş, Venüs'e şükran olarak bir şarkı söylüyor, Venüs de o görkemli çıplaklığı içinde daha da büyümüş, gülümsüyordu. Çoktan ayağa kalkan izleyiciler kapılara doğru yürüyordu. Yazarların adlarını söylediler. Gök gürültüsünü andıran bravo sesleri arasında sanatçılar çağrıldı. Nana, Nana çığlıkları coşkuyla patladı. Sonra salon henüz tamamen boşalmadan karanlık oldu. Sahne ışıkları söndü. Avizeler kısıldı. Ön localardan inen kül rengi kumaştan uzun kılıflar galerilerin yaldızlarını örttü. Biraz önce henüz çok sıcak, çok gürültülü olan salon birden derin bir uykuya dalıverdi. Her yandan bir küf ve toz kokusu yükseliyordu. Halkın çıkmasını beklerken locasının önünde dimdik duran Kontes Muffat kürküne sarılmış karanlığa bakıyordu. Koridorlarda yer gösterici kadınlar itilip kakılıyor, onlar da yere yığılan giysi yığınları arasında şaşkına dönüyordu. Fauchery ile Lafaloys izleyicilerin çıkışında hazır bulunmak için acele ediyordu. Giriş holü boyunca erkekler iki yana dizilmişti. Öte yandan çifte merdivenden düzenli ve sık bir durumda bitip tükenmeyen iki sıra ağır ağır aşağı iniyordu. Mignon'un sürüklediği Steiner ilk çıkanlarla sıvışıp gitmişti. Comte de Vendores kolunda Blanche de Sivri ile çıkıp gitti. Gaga ve kızı bir an şaşırmış göründü. Ama Labordet hemen koşup onlara bir araba getirdi. Arkalarından kapıyı kibarca kapattı. Dogonet'in geçtiğini kimse fark etmedi. Okul kaçağı o sırada sanatçıların çıkışlarını görebilmek için alev alev yanan yanaklarıyla panoramas geçidine doğru koştu. Ama parmaklıklı kapının kapalı olduğunu gördü. Kaldırımda dikilen Satin gelip ona şöyle bir sürtündü. Ama sert bir tavırla onu kabaca reddettikten sonra gözlerinde güçsüzlük ve istek yaşlarıyla kalabalığın arasına karıştı. İzleyiciler sigaralarını yakıyor, Venüs akşamları dolaşınca şarkısını mırıldanarak uzaklaşıyordu. Satin yine Varietes kafesinin önüne dönmüştü. Auguste'a yemesi için içkicilerden kalan şekerlemeler verilmişti orada. Kahveden pek ateşli bir halde çıkan şişman bir adam sonunda onu yanına alıp yavaş yavaş uyuklamakta olan caddenin loşluğu altında götürdü. Bununla birlikte insanlar hala inmekteydi. Lafaloise Clarice'i bekliyordu. Fauchery de Lucy Stewart'la Caroline Hackett ve annesinin gelip alacağına söz vermişti. Şimdi onlar geliyordu. Muffatlar buz gibi bir tavırla geçerken yüksek sesle gülüşerek giriş holünün bir köşesinde duruyorlardı. Tam o sırada Bordenav küçük bir kapıyı itip çıkmış, Fauchery'den bir gazetede oyunla ilgili bir makale yazacağına Fauchery'den söz almıştı. Ter içindeydi. Başarı yüzünden sarhoş gibi bir hali vardı. Yüzü de kıpkırmızı kesilmişti. Lafaloise kibar bir tavırla "En azından oyun 200 kere oynanır," dedi Bordenav'a. "Tüm Paris tiyatronuza koşacak." Ama Bordenav öfkelendi. Başının sert hareketiyle giriş holünü dolduran kalabalığı gösterdi. Tümü de Nana'ya sahip olmanın tutkusuyla yanıp tutuşan, dudakları kurumuş, gözleri alev alev erkek sürüsünü göstererek hiddetle bağırdı. "İnatçı anam, şuna benim genel evim desenize." 2. Ertesi sabah saat 10'da Nana hala uyuyordu. Haussmann bulvarında büyük ve yeni bir evin ikinci katında oturuyordu. Ev sahibi burayı yeni evde ilk olarak otursunlar diye yalnız kadınlara kiralıyordu. Kışı geçirmek için Paris'e gelen Moskovalı zengin bir tüccar 6 aylık kirayı peşin ödeyerek onu buraya yerleştirmişti. Nana'ya çok büyük gelen daire hiçbir zaman tamamen döşenmiş değildi. Cırtlak bir lüks vardı. Yaldızlı konsollarla iskemleler eskiciden alınmış pılı pırtıyla iç içeydi. Akaju sehpaların yanında Floransa taklidi çinko şamdanlar bulunuyordu. İnsan burada ilk ciddi dostunun yüzüstü bıraktığı bir fahişenin sonradan kuşkulu başka dostlarla düşüp kalkmaya başladığı duygusuna kapılıyordu. Zor bir başlangıçtı bu. Nana veresiye eşya satın alamadığından, sürekli evden atılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğundan gereğince sivrilememişti. Nana yüzü koyun yatmış, uykudan bembeyaz kesilmiş yüzünü gömdüğü yastığında çıplak kollarıyla sarılmıştı. Yalnız yatak odasıyla banyoya mahalledeki bir döşemeci tarafından çeki düzen verilmişti. Bir perdenin altından gün ışığı süzülmekteydi. Pelesenk ağacından mobilya ve koltukları iskemleleri kaplayan kül rengi zemin üzerine iri mavi çiçek işlemeli damaskolar görülüyordu. Ama bu uyku dolu odanın nemliliği içinde Nana yanı başında bir boşluk hissettiği için şaşırmış gibi birden sıçrayarak uyandı. Kendi yastığının yanındaki ikinci yastığa baktı. Yastığın ortasında dantellerin arasında bir başın henüz ılık çukurluğu duruyordu. Sonra el yordamıyla yoklayarak başucundaki bir elektrik zilinin düğmesine bastı. Gelen oda hizmetçisine "O gitti demek" diye sordu. "Evet, evet hanımefendi. Bay Paul 10 dakika kadar önce çekip gitti. Hanımefendi yorgun olduğu için onu uyandırmak istemedi. Yarın yine geleceğini size söylememi buyurdu." Oda hizmetçisi Zoe bir yandan konuşuyor, bir yandan da pancurları açıyordu. Gün ışığı içeriye girdi. Saçlarını küçük buklelerle ikiye ayırmış çok esmer bir kadın olan Zoe'nun köpek gibi uzun yüzü sapsarı ve bereliydi. Burnu basık, dudakları iri, durmadan dönen gözleri karaydı. Hala uyku sersemi olan Nana "Yarın, yarın" diye yineliyordu. "Yarın onun günü mü?" "Evet bayan, Bay Paul hep çarşamba günü gelir." Yatağında doğrulup oturan genç kadın "Hayır, şimdi anımsadım" diye bağırdı. "Her şey değişti. Bunu bu sabah söylemek istiyordum ona. Zenciyle karşılaşacak, başımız derde girecek o zaman da." Zoe, "Hanımefendi bana bir şey söylemedi ki. Ben nereden bilebilirdim?" diye mırıldandı. "Bundan sonra günlerinizi değiştirirseniz bilgim olsun diye bana söyleyin. Şu halde o yaşlı pinti salı günü gelmeyecek demek." Aralarında hiç gülmeden paralı iki erkekten böyle yaşlı pinti, zenci diye söz ediyorlardı. Bunlardan ilki Saint Denis kenar mahallesinde oturan eli sıkı bir tüccar, öteki ise kendine kont diyen bir eflaklıydı. Bu adam parasını hep düzensiz öderdi. Paraları da tuhaf kokardı. Dogenet yaşlı pintinin gelişinin ertesi günleri gelirdi. Tüccar sabahları evinde bulunmak zorunda olduğundan genç adam Zoe'nun mutfağından onun gidişini gözler ve sonra saat 10'a kadar onun sıcacık yatağına girer, ardından da işine giderdi. Nana bunu daha rahat buluyordu. "Neyse" dedi Nana. "Bugün öğleden sonra ona yazarım. Mektubumu alamazsa yarın içeri girmesine engel olursunuz." O sırada Zoe odada sessizce dolaşıyor, dün geceki büyük başarıdan söz ediyordu. Hanımefendi büyük bir yetenek sergilemişti. Öyle güzel şarkı söylüyordu ki. Şimdi artık huzur içinde olabilirdi. Nana dirseğini yastığa dayamış, başını sallayarak karşılık veriyordu yalnızca. Gömleği kaymış, Çözük saçları karma karışık bir halde omuzlarına dökülmüştü. Birden dalgınlaşarak kuşkusuz diye mırıldandı. Ama nasıl beklerim? Bugün başımda bir yığın dert var. Kapıcı bu sabah gelmedi mi? Bunun üzerine ikisi ciddi ciddi konuştu. Evin 9 aylık kirası ödenmemişti. Ev sahibi icradan söz ediyordu. Ayrıca bir yığın borç vardı. Arabacı, çamaşırcı, terzi, kömürcü, ötekiler her gün gelip sofadaki kanepelerde bekleşiyordu. Özellikle kömürcü pek korkunçtu. Merdivende bağırıp çağırıyordu. Ama Nana'nın en büyük üzüntüsü küçük oğlu Louis'ti. Bu çocuğu 16 yaşında doğurmuş, Rambouillet yakınlarındaki bir köyde oturan süt niniye bırakmıştı. Bu kadın Louis'i geri vermek için 300 frank istiyordu. Anne sevgisi ağır basınca çocuğu son gördüğünden bu yana Nana sürekli olarak düşündüğü tasarısını gerçekleştiremediği için üzülüyordu. Süt ninenin parasını ödedikten sonra çocuğu Batignolles'e oturan halası Bayan Lerat'ın yanına yerleştirmek, böylece onu istediği zaman gidip görebilmek istiyordu. Bu arada oda hizmetçisi Nana'ya yaşlı cimriye paraya gereksinimi olduğunu söylemesi için üsteliyordu. Her şeyi ona söyledim diye bağırdı Nana. Bana ödenecek birçok borç senedi olduğunu söyledi. Ayda 1000 franktan başka zırnık vermiyor. Arap da şu sıralar meteliğe kurşun atıyor. Sanırım yine kumarda yitirdi. Zavallı Mimi'ye gelince ödünç versen alacak durumda. Borsa düşünce elindeki avucundakini yitmiş. Bana ancak çiçek getiriyor. Nana Doganet'ten söz ediyordu. Uyku sersemliğiyle hiçbir şeyini Zoo'dan gizlemiyordu. Böyle dert dinlemeye alışmış olan hizmetçi bu sözleri saygılı bir içtenlikle karşılıyordu. Hanım ona işlerinden söz etme tenezzülünde bulunduğuna göre kendisi de düşüncelerini söyleyebilirdi pekala. Çünkü hanımını çok seviyordu. Mademoiselle Blanche'ın yanından da bu yüzden ayrılmıştı. Tanrı biliyor ya, Mademoiselle Blanche yine dönmesi için elinden geleni yapıyordu. Ona göre kapı çoktu. Herkes tarafından tanınıyordu. Ama sıkıntı içinde olsa bile hanımın yanında kalacaktı. Çünkü hanımın geleceğinin parlak olduğuna inanıyordu. Sonunda da öğütlerini belirtti. İnsan gençken saçmalıklar yapardı. Ama bu kez gözünü dört açması gerekti. Çünkü erkekler yalnız kendi zevklerini düşünürdü. Bu da olacaktı. Alacaklıları yatıştırması, gerekli parayı bulması için hanımın tek bir söz söylemesi yeterdi. Nana parmaklarını dağınık topuzunun arasına sokarak, "İyi de tüm bunlar bana 300 frank sağlamaz ki," diyordu durmadan. "Bana hemen bugün 300 frank gerek. 300 frank verecek bir tanıdığımın olmaması ne saçma." Çare arayıp duruyordu. Tam da bu sabah gelecek olan Bayan Lerat'ı Rambouillet'e göndermesi gerekiyordu. Gerçekleşmeyecek bu hevesi bir gün önceki başarısının tadını kaçırıyordu. Kendisini alkışlayan bunca erkek arasında ona 1500 altın verebilecek birinin bulunmaması ne acıydı. Sonra parayı böyle alamazdı. Tanrım, ne kadar da mutsuzdu. Sonra yine çocuğundan söz ediyordu. Melek gibi mavi gözleri vardı. Öyle tuhaf bir şekilde anne deyişi vardı ki insan gülmekten katılırdı. Tam o anda sokak kapısının elektrikli zili titrek titrek hızla çaldı. Zoo geri döndüğünde sır verircesine bir kadın geldi diye mırıldandı. Bu kadını belki 20 kez görmüştü ama herkesin de tanımazlıktan geliyordu. Başı sıkışan kadınlarla bu hanım arasındaki ilişkiden haberi yokmuş gibi davranıyordu. Adını da söyledi bana. Bayan Tricon'muş. Tricon ha diye bağırdı Nana. Öyle ya, onu unutmuşum. İçeri alın. Zoo yaşlı uzun boylu lüle lüle uzun saçlı bir kadını içeriye getirdi. Avukatların kapısını aşındıran bir duruşu vardı. Sonra sessizce çekildi. Eve bir erkek geldiğinde yine böyle aynı çevik yılan tavırlarıyla çekilirdi. Hoş, kalabilirdi de. Bayan Tricon oturmadı bile.